Ayrım 12. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 97. Kalemkari Köse Kasım Paşa gibi bir şahsiyetin kızlarından ve damatlarından bunu hiç beklemeyen Hürmüz gafil avlanmış, bohçasını alıp giderken yalıdan Kozmi Sebah'ın çektiği Kalemkari Köse Kasım Paşa portresiyle yine paşaya ait yakut taşlı bir yüzük aşırabilmişti ancak. Köseliğine rağmen tek tük çıkan bıyıkları fotoğrafçı tarafından boyanarak belirgin hale getirilen paşa, ardında nasıl bir lanet bıraktığından habersiz, çatık kaşlarıyla baktığı resimden hala ürkütücü bir otorite yayıyordu. Hürmüz bu karizmatik fotoğrafı paşanın gerdek gecesi hediye ettiği bir tesipli el yazması Kur'an'ın arasına koydu. Payitahtı sarsan bu intihardan sonra aile sanki lanetlendi. Önce Hürmüz'e yar olmayan canım konak yanıp kül oldu. Damatlardan biri siyasi komplo kurmakla suçlanarak sürgüne gönderildi. Aileye çeşit çeşit hastalık girdi. Hilmi Ziya Ötüke'nin doğumundan uzun yıllar önce annesinin dayısı ve iki teyzesi arka arkaya ölmüşlerdi. Hayatta kalanların çocuklarının bazılarında zeka geriliği, diyabet, hatta manik depresif psikoz çıktı. Annesinin diyabetli bir kuzeni kör oldu, bir başka kuzeni Antalya falezlerinden atlayarak intihar etti. Paşanın emektarları hesap kitap tutmayı beceremeyen aile üyelerini dolandırdılar. Daha İstiklal Savaşı kazanılıp Cumhuriyet ilan edilmeden paşanın ardında bıraktığı servet çarçur olup gitmişti. Annesi zamanın geleneklerine ve teamüllere aykırı olarak babasından boşandığı için baba tarafından da 5 kuruş yardım görmeyen Hilmi Ziya eğitim hayatına başladığında o debdebeli servetten kalan Fatih Nişanca'da 4 katlı daracık cepheli bir apartmanda bulunan küçük bir daire, 3-5 parça gelir getirmeyen mülk ve vaktiyle kalemkari Köse Kasım Paşa hatırına devlet memurluğuna alınmış olan dedesinden annesine intikal eden cüzi maaştı. Hilmi Ziya Bey elini bir gün bile bol tutamadan ihtisasını yaptıktan sonra ABD'den önemli bir burs kazanınca, nesiller boyunca ağızdan ağza aktarılarak gençliğine damgasını vuran bu laneti yendiğini, kötü kaderden kurtulduğunu sandı. Aslında kader ailesine çok attıysa da Hilmi Ziya Bey'e o güne kadar kazık atmış değildi. Ciddi maddi sıkıntı çekiyor olmakla birlikte her işi yolunda gidiyordu. Fakülteyi üstün başarıyla hiç zorlanmadan bitirmiş, sınıf arkadaşlarından hem güzel hem akıllı bir kızla nişanlanmıştı. Kader kazık atmamış, aksine ailede herkese bulaştığı halde onu kayırmıştı. Ama Hilmi Ziya Bey, lanet gölgesi altında yaşamayı seven insanlardandı. Kendisini güzel nişanlısı Nesteren'le birlikte ABD'ye götürecek uçağı kaçırmasıyla, o güne kadar pusuya yatmış olan lanetli kaderinin gerçek yüzünü gösterdiğine inanmayı tercih etti. Ailenin son gayrimenkulünü de satıp parasını ABD'de harçlık yapmak, böylece babası savaş sırasında kara borsadan büyük vurgun vurduğu için parayı su gibi harcamaya alışan Nesteren'e mahcup olmamak için Bursa'ya gitmişti. Hilmi Ziya kendisi için tam bir sürpriz olan mülkün varlığından çok geç haberdar oldu. 100 küsur hissedarlı verimli araziyi satın alarak üstünde modern metotlarla çalışan bir iplik fabrikası kurmak isteyen bir ipek imalatçısının avukatı yıllardır aradığı bütün mirasçıları tek tek bulmuş, bir tek Hilmi Ziya Bey'in annesi kalmıştı. Nihayet ona da ulaşıp durumu bildirdiğinde yeni mezun doktorun ABD'ye uçmasına sadece 3 gün vardı. Gitme vakti yaklaştıkça parasızlık nedeniyle nişanlımı Amerika'da rezil olacağım diye karalar bağlayan Hilmi Ziya Bey sevinçten havalara uçtu, soluğu Bursa'da aldı. Ancak tapuda iş hiç kolay olmadı, bir sürü aksilik çıktı, satış uzadıkça uzadı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, işi nihayet hallettikten sonra dönüş için bindiği, gar gar öten burunlu otobüs gecenin bir vaktinde Yalova civarında bozuldu. O saatte başka vasıta bulamayınca göz göre göre uçağını kaçırdı. Ertesi gün kendisini İstanbul'a götürecek eski püskü bir otobüs bulup yola çıktığında, Nesteren, savaş zengini babasının Teşvikiye Camii'nin karşısında yaptırttığı apartmanın salonu çifte kapılı, uçsuz bucaksız dairesinde, ayna gibi cilalanmış meşe parkeleri gıcırdatarak sinir içinde bir aşağı bir yukarı yürüyor, Hilmi Ziya gelmeden gitmem diye tutturdukça, uçak biletine bayıldığı paranın derdine düşen babası öfkeleniyor, gözünü saatten alamayan annesi, "Gitmezsen biletin yanacak, sen git Hilmi Ziya arkadan gelir" diye ısrar ediyordu. Uçağın kalkmasına birkaç saat kala Nesteren nihayet ikna oldu. Gıcır gıcır deriden devasa valizleri babasının son model siyah Packard'ına yüklendi. Güzel nişanlı son anda uçağa yetişti. Ama keşke yetişemeseydi. Bindiği uçak Atlas Okyanusu'na düştü, yolculardan da mürettebattan da kurtulan olmadı. Hilmi Ziya Bey'in dünyası bu kazayla yıkıldı. Büyük üzüntüsü anlaşılır bir şeydi. Ama acısını doya doya yaşayıp sonrasında kader beni kayırdı, kurtuldum diye sevineceğine karalar bağladı. Aile lanetinin nihayet yüzünü gösterdiğine, kötü kaderin canından çok sevdiği güzel nişanlısını, biricik Nesteren'ini elinden alarak işe başladığına inandı. Oysa ne kadar yanıldığını bilmiyordu. Kader hiç de kötü değildi ve kesinlikle Hilmi Ziya'dan yanaydı. Nesteren, Tanrı'nın dikkat çekici bir güzellik vermekle kalmayıp, bir de bol keseden zeka ile donattığı şanslı kullardandı. Fakülte arkadaşları, Nesteren'i kaptığı için Hilmi Ziya'ya gıpta ederler, çok başarılı bir doktor olacağına kesin gözüyle bakılan, hem güzel hem zeki, hem de babası zengin bu genç kızı Hilmi Ziya'nın elinden almak için umutsuzca hayal kurarlardı. Oysa Nesteren'in güzel olduğu kadar hırslı, zeki olduğu kadar kötücül biri olduğunu, insan ezmekten, eziyet etmekten nasıl hoşlandığını bilseler, Hilmi Ziya'yı kıskanacaklarına, zavallıya acırlardı. Merhamet hissi nedir bilmeyen, kaşının üstünde gözü var diye ona buna düşman olup sonsuzca kin tutabilen Nesteren, fakültenin son sınıfına kadar bir türlü kendine layık bir koca adayı bulamamıştı. Bir gün önemli bir Osmanlı paşasının torunu olduğunu herkesin bildiği biyokimya profesörü Zafer Uzunköprülü ile Hilmi Ziya'nın sohbetlerine tanık oldu, aklı durdu. Rumeli Hisarı'nın en güzel yerinde bulunan, bahçesinde birkaç tavşan beslendiği için Tavşanlı Yalı diye bilinen Silahtar Ağa Yalısı'nda, yurt dışında okuyan çocukları ve yeğenleri geldiğinde nüfusu 20'yi bulan kalabalık ailesiyle, sayısız hizmetkarla ve Osmanlı'nın hala hüküm sürdüğünü zannettiği için her bayram Çırağan Sarayı'nın önüne gidip "Padişahım çok yaşa" diye bağırmak isteyen 99 yaşındaki zenci halayığıyla yaşayan ayrımcı aristokratın teki olan Zafer Hoca, odasının kapısını kolay kolay kimseye açmaz, yakınına sokulacak kişilerde azami görgü, belli bir asalet arardı. Nesteren bütün şirinliğini takınmasına, zekasının parlaklığını gösterecek ne kadar numarası varsa sergilemesine rağmen, küçük dağları yaratan Zafer Hoca'nın yakın ilgisine mazhar olamazken, Hilmi Ziya'nın hocanın karşısında bacak bacak üstüne atmış bir vaziyette oturduğunu, sanki eşitiymiş gibi gülerek sohbet ettiğini, üstelik hem kahve hem sigara içtiğini görmüş, Hilmi Ziya'da bir hikmet olduğunu derhal anlamıştı. Kısa bir araştırmadan sonra o güne dek talebe olarak başarılı bulduğu ama pek de alıcı gözle bakmadığı sınıf arkadaşının kalemkari Köse Kasım Paşa denilen önemli birinin soyundan geldiğini öğrendi. O an Hilmi Ziya'ya göz koyan Nesteren, kendinde ve ailesinde eksik olduğunu zannettiği tek şeyi, soyluluğu, bir paşa torunuyla evlenerek tamamlamaya karar verdi. Hilmi Ziya ötüken Nesteren'le evlenmiş olsaydı, gün yüzü görmeyecek, kızın Haris kötücüllüğü nedeniyle tek bir arkadaşı kalmayacak, hayatı zehir olacak, ömrü yakasını bu belalı eşten kurtarmaya çalışmakla geçecekti. Kader güzel nişanlısını elinden alarak Hilmi Ziya'ya büyük iyilik etmişti aslında. Ama genç doktor zekasını sürekli kötüye kullanan Nestere'nin yakın arkadaşlarını bile çevresinden uzaklaştırdığını görmemekte direnmiş, kurduğu safça hayallere kapılmayı tercih etmişti. Ailesini mahveden lanetin yakasını bırakmayacağından kuşku duymayarak, bursu veren kurum anlayışlı davrandığı, nişanlısının yasını tutması için kendisine fazla fazla zaman tanıdığı halde ABD'ye gitmekten vazgeçti. Giderek yaşama sevincini kaybetti derken hayatın ucunu da bırakıverdi. Hangi ıstıraplar ve melankolik ruh halleri içinde geçtiğini anlamadığı uzun senelerden sonra kendini küçücük bir Karadeniz şehrinin devlet hastanesinde buldu ve kaderinden şikayet etmeyi huy edindi. Kulak kepçesini kesmiş olsa da gayet güzel tedavi ettiği, en ufak bir enfeksiyon kaptırmadığı hastası Ziya, sineklerin uçuştuğu, kuburların sık sık taştığı bu hastanede, ayağında takunyalarla koğuş koğuş dolaşıp taburcu olmayı beklerken, Hilmi Ziya Bey, asabiyeci Çolakoğlu Adnan'dan raporunu alıp çoktan evine çekilmişti. Ziya bir süre kulağı sargı beziyle kapalı dolaştı. Bir mucize olacağını ve kesilen kulağının yerine yenisinin çıkacağını umuyordu, çıkmadı. 4-5 ay sonra artık kirden meşine dönmüş sargıyı çıkardılar ve köyün çocukları hemen o gün Ziya'ya ''Kulaksız, kulaksız'' diyerek sataşmaya başladılar. Ona ''Kulaksız'' diye seslendiklerinde Ziya'nın adı genç kızlığında sadece Deli Emine'yken, evlenip üst üste 3 etek giymeye başlayınca 3 etekli Deli Emine'ye çıkan annesi hakikaten deliriyor, odunu kaptığı gibi çocukların peşlerinden koşuyor, yakaladıklarını Allah yarattı demeden odunla dövüyordu. Birkaç çocuğun başını yarmış, bir ikisinin ön dişlerini kırmıştı. Deli olduğu için kimse Emine'nin üstüne gitmedi, gitmeye kalksalar alimallah öldürürdü de. Emine deli meli değildi aslında, gayet de akıllıydı. Ama öz babası hayırsız Bolat'ı bir akşam yemeği sırasında ocaktaki ateşten çektiği ucu kor odunla adam akıllı dövmesinden sonra adı deliye çıkmıştı. 15 yaşında bir kızın dağ gibi babasını devirmesi, hayırsız Bolat'tan nefret eden ama Bolat'ın amcası Mamşrek'i daima hayırla sevgiyle anan köylülerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Emine'nin kendisinin de akıl erdiremediği bir güç ve öfkeyle saldırıp kor odunla dövdüğü, her sabah fındık yağı sürüp burduğu bıyıklarını ve kırlaşmış saçlarını alev alev yaktığı babasının tam adı Dızan Bolat'tı. Daha bir yaşındayken anası Hristiyan Allah'ın koynunda Osetya'dan gelmişti. Dızan Bolat'a zamanla sadece Bolat dendi. Hayırsız Bolat denmeye başlaması, anasını ölüm döşeğinde bırakıp komşu vilayete bir arkadaşının 3 gün 3 gece süren düğününe gitmesiyle oldu. Hayırsız Bolat düğünde tahta çalıp Kafkas dansları yaparken, Müslüman amcası Mamşırek köy halkıyla birlikte Hristiyan Allah'a son nefesini vermeden kelime-i şehadet getirtmeye uğraşıyor, eriyip kaşık kadar kalmış kadıncağızın hiç değilse Müslüman olarak ölüp cennete gitmesi için uğraşıyordu. Bolat, annesi yarım yamalakta olsa kelime-i şehadet getirip öldükten ve köy halkı tarafından gönül rahatlığıyla Müslümanların arasına defnedildikten sonra buram buram tüten Yağız Doru atının üstünde, ayakları parmak uçlarında dans etmekten yara olmuş, yorgunluktan bitap düşmüş bir halde çıktı geldi. Anasının öldüğünü öğrenince ilk yaptığı iş, gözlerinden ateş çıkan amcası Mamşrek'e ve konu komşuya karşı taze mezarı ziyaret etmek, düğünü batsın, ayağım kırılaydı da gidemeyeydim. Anacığımın öleceğini bilseydim hiç gider miydim diye ağlayıp zırlayarak rol kesmek, sonra da annesinin kendisinden tırım tırım sakladığı altınları aramak oldu. Bolat'ın ailesi Enver Paşa'nın meşhur ve hazin Sarıkamış harekatı sırasında, Osetya'nın Güzel Donırmağı kıyısında yemyeşil, verimli bir köyü olan Tilly'den gelmişti. Nüfusu Hristiyan olan ülkenin az sayıdaki Müslüman boylarından birine mensuptular. Mamşrek'in karısı Agunde de Allah gibi Hristiyandı. Ama daha Tilly'deyken Mamşrek'e tutulmuş, evlendikten hemen sonra da kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştu. Bolat yetimdi. Babası üç telli, yaylı bir oset çalgısı olan Fender'ı çok güzel çalmasıyla civarda ün yapmış olan Elbek, göçten az önce dolamadan ölmüştü. Dağda odun keserken tırnak dibine batan kıymığı önemsememiş, yara enfeksiyon kapmış, önce parmağı simsiyah olmuş, şişmiş, sonra siyahlık eline koluna yürümüş, derken dağ gibi adam kanı zehirlenerek inleye inleye son nefesini vermişti. Çaldığı Fender'ın güzel sesiyle köyünün Müslüman veya Hristiyan tüm kızlarının kalbini, yardımseverliği ve iyi kalpliliğiyle herkesin sevgisini kazanan Elbeg'in ölümünden sonra amcası ve anası, köy halkından başkaları Bolat'ın bilmediği, hiç de merak etmediği bir nedenle yurtlarını bırakmışlardı. Mamşrek aralarına karıştığı, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle kendini çok sevdirdiği köylülere husumet demişti sadece. Bu yurda gelişleri çok karanlık zamanlara rastlıyordu. Hristiyan çoğunluğun arasında karşılaştıkları husumet kuvvetli olmuş, Osmanlı'nın dört bir tarafta savaşmasının yarattığı düşmanlık birçok Müslüman aile gibi onları da yurtlarından etmişti. Tek oğlu Dızan Bolat'ı sırtına bağlayan Allah, atının yem heybelerine, peynir bastığı tulumların diplerine, iç donunun gizli ceplerine doldurduğu altınlar, ufak tefek ev eşyası ve kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana ikonasıyla, kayınbiraderi Mamşrek, eltisi Agunde, Mamşrek'in üçü de yeşil gözlü, ipek saçlı güzel kızları, Setena, Balsek, Arvıraşşukt, ve köyden birkaç Müslüman komşularıyla beraber Tilly'den kalkıp yola düşmüşler. Aylar süren eziyetli bir yolculuktan sonra memnuniyetle kabul edildikleri bu köye yerleşmişlerdi. Mamşrek buralı olduktan sonra taze cumhuriyet herkese nüfus kağıtları verirken kızlarının adlarını Seten, Balkıs ve Asude olarak değiştirdi. Allah ise nüfusa adı Bolat, dini İslam yazılan oğluna son nefesine kadar Dızan Bolat demeye, Paskalya bayramında kırmızı soğan kabuğuyla yumurta boyamaya, Ramazanlarda kendince büyük perhizini yapmaya, birkaç küçük baş hayvanla başlayan ve yıllar içinde köyün sırtını verip Sarp Tepe'nin yamacına yayılacak kadar büyüyen sürüsünü beslemeye devam etti. Sürüsünü en son Bolat'ın düğüne gideceğim de gideceğim diye tutturmasından önceki sabah beslemiş, ardından yatağa düşmüş bir daha da kalkamamıştı. Kafası fazla basmayan ama iyi niyetli bir kadın olan eltisi Agunde'nin tersine, Türkçeyi hemen söken, güler yüzlü, şirin ve akıllı kadın Allah, ne ikinciye evlenmeyi ne de kayınbiraderinin bütün ısrarlarına rağmen Müslüman olmayı kabul etmişti. Yanında getirdiği kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana ikonası yatağının başucunda asılı durur, her gece yatmadan önce önünde diz çöküp uzun uzun dua ederdi. Allah kendisini yıllar boyunca koruyup kolladığı için minnettar olduğu kayınbiraderi Mamşrek'in ısrarıyla son nefesinde kelime-i şehadet getirip öldükten sonra Mamşrek ikonayı duvardan almış, öpüp başına koymuş ve çekmeceye kilitlemişti. Allah'ın hatırasını Bolat'a vermeyi düşünüyordu. Ama köylüler Bolat'a anasını ölüm döşeğinde bırakıp düğüne gittiği için hayırsız demeye başlayınca oğlanın bunu hak etmediğini düşünüp vazgeçti. Bolat anasının hatırasıyla o kadar ilgilenmiyordu ki ikonaya ne olduğunu sormak aklına bile gelmedi. Oysa Rusya'da basılan bir takım sanat ansiklopedilerinde Joseph Stalin'in asıl adı Iosep Chugashvili olduğu için adı yanlış bir biçimde Guram Chugashvili olarak yazılan ve bu isim benzerliği nedeniyle Stalin'in büyük babasının kuzeni olduğu iddia edilen 19. yüzyılda Tiflis'te yaşamış Parayı asla tamah etmemiş, dönemin soylu ailelerinin yağlı boya portrelerini yapmayı reddettiği için rahat yüzü göremeden, doğru dürüst tanınamadan ölmüş Gürcü ressam Guram Çaliyaşvili'nin cıvalı boyalarla yaptığı, kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana ikonasının bir avuç altından daha değerli olduğunu bilse, iki gözü iki çeşme ağlayarak anasının hatırasını kendisine vermesi için amcasına yalvarırdı. Ama Bolat'ın değerden anladığı tek şey çil çil altınlardı. 12. ayrımın sonu, sayfa 104.